Katre-i Matem, İskender Pala, 29. Ayrım. Karaşahin ile Hörü Kız ellerindeki kitaplarda lalelere ve lalecilere dair zengin bilgiler buldular. Von Diez ve Murray, Nam keferileri tarafından Alman diline ve İngiliz diline tercüme edilen lale kitapları olduğunu okudular. Sayfaların anlattığına göre İstanbul'da 2000 kadar lale çeşidi elde edilmekteymiş. Bunların çoğu daha önce isimleri unutulan lalelere sonradan yeni isimler verenlerin marifeti olsa gerek diye düşünmekten ve bunu da dillendirmekten kendini alamadı Karaşahin fısıltıyla. Hörü kız bir kütüphanede olmanın tedirginliğiyle daha kısık bir sesle cevapladı. Ya da çok az elde edilmiş olduğundan zamanla kaybolmuş ve yeni elde edilen çeşitler yeniden adlandırılıp sıralamaya alınmıştır. Karaşahin bir zamanlar derviş olduğunu unutup bu kızın zekasını kıskandı. Kütüphanede bu ikinci buluşmalarıydı. Kitaplara bakarken zamanın hızla akıp geçtiğinin hiç farkına varmadılar. Sayfalardaki resimler ve şu isimlerden yüreklerine farklı güzellikler yansıyordu. Çok zeki ve bilgili bir adam olan kütüphane memuruna kendilerini evli bir çift olarak tanıtmışlar ve de sevdirmişlerdi. O kadar ki adam artık çekinmeden onlara hanımından şikayet edebiliyordu. Lale kitapları bahaneydi. Aslında lale yetiştiricilerinin ve İstanbul'da olup biten şeylerin haberlerini paylaşmak için buraya geliyorlardı. Neden sonra birbirlerinin hayat ve hatıralarını paylaşmaya başladılar. Sonra da gariptir, laleler hakkındaki bütün bilgileri. 49. Sual. Son saksıda hangi çiçek vardı? Kirazların olgunlaşmaya başladığı, bülbüllerin sadabadı namelerle doldurdukları mevsimde bayramdan 2 hafta sonraydı. İstanbullular bütün Ramazan boyunca her gece Ayasofya Camii minareleri arasında okudukları ışık yazılarındaki büyünün sarhoşluğundan yeni ayılıyorlardı. Halkın ilk defa gördüğü bu uygulamayı Vezir İbrahim Paşa o yıl icat ettirmişti. Adına mahya deniliyordu. 200 kadar kandil ile yazılmış olan "Şefaat ya Resulullah" cümlesi 30 gün boyunca bir yandan gönülleri, diğer yandan Ayasofya meydanını aydınlatmış, geceler gündüz gibi olmuş, halk meydanda sahur vaktine kadar hem baharın hem Ramazan'ın tadını çıkarmıştı. Ancak bütün o ışıklı geceler şehirdeki suç seviyesinde yükselişine katkıda bulunmuştu. Zaten kaynamakta olan kalabalıkların öbek öbek büyümesine ve şikayetlerin meydanlarda ulu orta dile getirilip ayyuka çıkmasına kapı aralanmıştı. Güneş bahar sevincini yaşar gibi Sadabat'taki havuzların üstünden açtığı saatlerde şu küfeci anket hüdası sırayla lale sahiplerini kürsüye çağırmaya başladı. O seneki çiçek encümeninin hepsi de tanınmış lalecilerden oluşan üyeler arasında Hafız Çelebi yine ilk sıradaydı. Her laleyi gördükçe onun güzelliği hakkında görüş bildiriyor, notlar tutuyor ve sonunda dereceye koyuyorlardı. Sanat eseri saksılardaki rengarenk laleler önce bir örtü altında ketüdağının eline getiriliyor, o bir gelinin duvağını açar gibi nazikçe ve yavaş yavaş örtüyü sıyırıyor, çiçeğin açığa çıkacağı sırada birazcık bekliyor, herkesin merakını gıdıklayıp yarışmaya heyecan katacak övgüler sıralıyor ve nihayet tezahüratın arttığı bir anda lalenin ismini bağırıp üstündeki örtüyü birden kaldırıveriyordu. Birkaç dakika meydanı dolduran hayret dalgasının aferinlerini ve alkışlarını bekliyor, çiçeği herkesin görmesi için sağ eliyle havaya kaldırıp açık artırmayı başlatıyordu. Laleler için değer biçen heyet bu alkışları ve tezahüratı dikkate almakla birlikte çiçeği yakından inceleyip kadehinin yuvarlaklığına, renginin parlaklığına, yaprakların ipek ödesi kadifeliğine ve dalıyla olan tenasübüne değer biçiyor, ona göre derecelendiriyor ve lalelerin tamamı satılmadan da hangi çiçek veya hangi yetiştiricinin dereceye girdiği açıklanmıyordu. Buna rağmen hemen her yıl en yüksek fiyata satılan laleleri derecelendirmede en ön sıralarda olduğu görülüyor. Böylece encümende pey süren İstanbulluların da hangi lalenin güzel olduğunu kestirebildikleri ortaya çıkıyordu. Ne de olsa İstanbul, zerafetin imbikten geçirildiği tarihin en müstesna zamanlarını yaşıyordu. Lale encümeninde işler açık, pazar hareketi sayılırdı. Felemenk elçilerinden biri tarafından getirilen Rummani, nar renkli adlı lale 400 altına alıcı bulmuştu. İranlı bir tacirin getirdiği Tacı Kayser, Kayser'in tacı adlı laleye de 350 altın paha biçilmişti. Mehmet Lalezari'nin Sihri Helal, Helal Büyü adıyla satışa sunulan lacivert lalesi 340 altın etmişti. Bu üç lalenin gelecek yıllarda İstanbul bahçelerinde kademeli olarak çoğalacağı ve nihayet soğanı 10 akçeye düşesiye kadar üretileceği aşikardı. Her sene böyle olurdu. Encümen o mevsimde dünyanın her yerinden gelen tacirlerle doluydu. Hayret dolu gözlerle laleleri seyreden, güzellerinin soğanlarını satın alıp kervanlarla, gemilerle ülkelerine götüren tacirlerdi bunlar. Bir de İstanbul'a lale getiren bezirganlar vardı. İran'dan, Felemenk'ten, Nemçe'den, Avusturya'dan, Kırım'dan dalga dalga akan bezirganlar. Onların getirdikleri muhtelif cins ve renkteki laleler İstanbul laleleriyle yarışır, lale encümeninde görücüye çıkar, çok da alıcı bulurdu. Bu yıl her zamankinin aksine hiçbir hırsızlık vakası yaşanmamış, lalesinin çalındığına dair hiç kimse ihtisap ağasına şikayette bulunmamıştı. Oysa her zaman İstanbul'da laleler gayrimeşru yollardan el değiştirilir, özenilerek ve aylarca emek verilerek yetiştirilen bazı çiçekler asıl sahipleri bir yerlerde hapsedildiği için hırsızlar tarafından satışa sunulurdu. Bir de sahibinin elindeki çiçekte hak iddia edenler çıkardı. Bunlar bahçeden soğanlarının çalındığını söyler, aynı lalenin bir benzerini getirerek iddialarını ispata çalışırlardı. Lale zamanı geldiğinde İstanbul ihtisap ağası şehrin emniyetine daha ziyade itina gösterirdi. Çünkü lale zamanı İstanbul'da yılın en fazla ziyaretçi aldığı dönem olurdu. Karaşahin Veli Nimet'i Vezir İbrahim Paşa'nın tam karşısında ayakta bekleşip laleleri seyreden yabancı kalabalığın arasında gözlerini dört açmış etrafı gözetliyordu. Hafız Çelebi ve Encümen azasından olduğu için kendilerine ayrılan özel peykeler üzerinde oturmaktaydı. Topaç Yeğe kadınlara ayrılan bölme ile erkekler bölmesi ortasında biriken çocukların arasındaydı. Daha tam iyileşmiş sayılmazdı ama ısrarla buraya gelmek istemişti. Hörü kız da muhtemelen kadınlar kısmında oturmaktaydı. Karaşahin, Katre-i Matem kaybolduktan sonraki günlerde İstanbul'da ne kadar lale yetiştiren bahçe varsa hepsini gezmiş, Katre-i Matem'in ikizini arayıp durmuştu. Gerçi hırsızın çiçeği açmaya başladıktan sonra onu bahçede bırakmayacağını biliyordu. Yine de bir umut ile bahçeleri dolaşması gerektiğini düşünmüştü. Sevdiği kadının mezarını bile bulamadığı şu şehirde hiç olmazsa bir çiçeği, sonra da katilleri bulması gerektiğini kendine telkin ede ede İstanbul lalezarlarını, oralara giden caddelerine, sokaklarına delice saldırmış, her yeri arayıp taramıştı. Günlerce halkın arasında, kahvehanelerde, peyke başlarında, tekkelerde, hamamlarda, meyhanelerde, velhasıl halkın olduğu her yerde kulaklarını dört açtı, yoktu. Katre-i Matem de yoktu, ikizi de. Aklına, eğer ikizini görsem Katre-i Matem'den ayırabilir miyim sorusu takıldı. Saksıda bir fark olmadıktan sonra ayıramayacağına kendini inandırdı. Hafız Çelebi ikiz lalelerin toprakları farklı olsa da aynı iklimde her bakımdan aynı şekilde yetiştiğini söylemişti. Öte yandan Katre-i Matem'in kayboluşuna dair hikayenin İstanbul'da bir tevatüre dönüp dilden dile abartılarak dolaşıyor olması da işini zorlaştırıyordu. Şimdi ne kadar kanunsuz adam varsa bu lalenin peşine düşmüş olmalıydı. Bu tevatürlerin Katre-i Matem'in güzelliğini efsaneleştirdiği, ününü ülkü dışına taşırdığı da ortadaydı. Çünkü hemen yanı başında fısıltıyla konuşan iki Avusturyalı misafirden biri, onun zifiri mor, diğeri ise daha ileri giderek siyah olduğunu söylüyordu. Üstelik de siyah bir lale yetiştirme azminde olan Kral Hazretleri, kendilerini sırf bu çiçeği görüp araştırsınlar diye İstanbul'a göndermişmiş. Karaşahin vezirin kulları arasında böyle bir mecliste eli kolu bağlı bekleyip divan durmaktan ilk defa nefret etti. Selman aptal olmak biraz da kendisi olmamak, daha doğrusu sahtekar olmak demekti. Artık bundan rahatsız olmaya başlamıştı. Her gün kaynayıp duran şehrin kötü hava hadislerinden, vezir hazretlerine bilgiler götürmek ruhunu da kötülüklere alıştırıyordu sanki. Halbuki lalelerin arasında ne güzel bir hayat vardı. Ama kendisi o hayatı henüz hak etmemişti. Asıl düşünmesi gereken şey yakayı ele vermeden Nakşigül'ün katillerini bulmak olmalıydı. Vezir hazretlerine gelince İranlı Selman Abdal'ı seviyordu ve onun bir acem olduğunu o derece inanmıştı ki artık başından geçenleri ona da anlatamaz, yardımını isteyemezdi. Hesapları tersine dönüyordu. Sahtekar bir dervişe kim inanır veya kim ona yardım ederdi ki? Zihnini katre-i matemden kurtaramıyordu. Sevgilisinin avucunda bulduğu o soğan sanki yer yarılıp yerin içine girmişti. Bütün olup bitenden ve öğrendiklerinden sonra Nakşigül'ü öldürenlerin böylesine özel bir lale soğanının farkında olmamalarına ihtimal vermiyordu. Peki ama bugün şu müsabakaya da gelmeyecek olduktan sonra özel bir soğan yetiştirmenin ne anlamı olabilirdi ki? Eğer Nakşigül'ü öldürenler bunu para karşılığında yapmış olsalardı herhalde bu soğanın değerinden 100 kat daha ucuz bir fiyata kiralanmış olurlardı. İstanbul'a cinayetin bile çok ucuzladığı bu yokluk ve elbette bazılarına göre çokluk, zamanında böyle bir çiçeğin 500 altından daha fazla edeceği kesindi. Söylentilere bakılırsa 600 altın bile edebilirmiş. Vakit ilerliyor, Lale Encümeni'nde müsabakaya girip açık artırma ile yeni sahibinin bahçesine gidecek çiçeklerin sayısı gitgide azalıyordu. Tezgahta 4 saksı kalmıştı. Eğer bu 4 saksıdan birinde katre-i matem veya ikizi yok ise Bican Efendi kralın gemisine binmiş demekti. Bu durumda diğer eşini de Felemenk ülkesinden birilerinin satın aldığı söylentileri kuvvet kazanacaktı. Böyle bir şey olursa Hafız Çelebi yalnızca bir servet kaybetmiş olmayacak, bir dostu da ihanetle anıyor olacaktı. Herhalde yıkımı büyük olurdu. Mamafih, böyle bir durumda Kara Şahin de bütün umutlarını yitirecekti. Neden sonra Katre-i Matem'e bu kadar umut bağlamamalıydım diye düşündü. Nakşigül'ün katillerini bulma yolunda bu çiçek zaten kendisine yeterince rehberlik etmişti. Yalnızca Hafız Çelebi'yi tanımasına vesile olmakla bile Katre-i Matem üzerine düşeni yapmış sayılırdı. Öte yandan bu lalenin umut olduğu yollarda Vezir İbrahim Paşa, Bican Efendi, Tomruk Emini, Bindallı Mahmut Çavuş, Aslan Ağa gibi adamları tanımış, hatta işte bu encümene kadar gelmişti. Yok yok, katre-i matem avucumun içinde olursa yaptıklarımdan ve yapacaklarımdan daha emin olurum dedi sonra. Uğultular artıyor, herkesin heyecanla görmeyi bekledikleri an gittikçe yaklaşıyordu. En fazla da katre-i matemin mezada getirilip getirilmeyeceğiydi halkı heyecanlandıran. Neredeyse bütün İstanbullular bu kayıp çiçeğin rengini merak ediyor, Hafız Çelebi'nin kendilerine nasıl bir sürpriz hazırladığını görmek istiyorlardı. Oysa Hafız Çelebi çok tedirgindi. Katre-i matemden geriye yalnızca bir at kalmıştı. Eğer şu 4 saksıdan birinde de değilse, onun kayboluşunu ve Bican Efendi'nin ihanetini dostlarına anlatabilmek hayli zor olacaktı. Yine de yüreğinin bir köşesinde eski dostunun masumiyetini sakla tutuyor ve Katre-i Matem'in hırsızlar adına bir yedi emin tarafından encümene getirileceğini umuyordu. O gün bu gelişten umudunu kesen tek kişi Kara Şahin olmuştu. Çünkü o Bican Efendi'nin Katre-i Matem'i götürdüğüne inanıyor, encümene Katre-i Matem diye getirilecek çiçeğin de ancak onun ikizi olacağını düşünüyordu. Heyecanın herkesten daha fazla olmasının sebebi buydu zaten. Katre-i Matem'in sahibi aynı zamanda ona Nakşigül'den haber verebilecek olan kişi olacaktı. Belki de sonbahardan bu yana bulmayı umduğu kişinin katilin ta kendisi olacaktı. Artık sıra son iki saksıdaydı. 2 saattir haykıran ketüdağının sesi kısılma noktasına gelmişti. Sazende heyeti İsmail Dede Efendi'nin açıldı lalezarın ciğerde dağ-ı derun mısra ile başlayan Şehnaz Zincir bestesinin terennüme girdiği sırada Ketudağ'ın sesi ritmik üslubuyla meydanı doldurmaya başladı. Şüküfecinin adı Sümbülzade Kapı Kahyası Koç Ömer Efendi. Şüküfenin adı Piyale-i Cem. Yetiştiği yer Emirgüne bağları. Kuzusu, üçer soğandan 8 çift. Rengi, leylaki. Ketuda Efendi sözünün burasına gelince ortalığı derin bir sessizlik bürüdü. Sadabat'taki bütün başlar kendisine çevrilmiş durumdaydı. Eli örtüyü açmak üzereydi, işini iyi yapmanın hazzıyla heyecanı artırmak istedi. Şimdiden alıcı hanesinde 4 efendi kayıtlı bulunuyor. Mazbatasına adını ilave ettirmeyene satılmayacaktır. Açıyorum. Yegane-i cihan, gözler böylesini görmedi. Açıyorum, aç. Ortalık birden dalgalandı. Deniz kıyısında biriken halk arkadan tazike uğramış gibi kürsünün velale tezgahlarının bulunduğu yöne yuvarlanmaya başladı. Vezir ile devletlular bu sırada muhafızlar tarafından derhal meydandan uzaklaştırılmış, ihtisap ağası ile yeniçeri kolluk neferleri meydanı doldurmuştu. Karaşahin bulunduğu yerden yavaş yavaş kürsüye doğru ilerledi. Bütün dikkati örtüsü açılmayan son saksıdaydı. 50. sual. Bir derviş şehzade olduğunu bilse ne yapar? Muşkaralı tulumbacı Sarı Celep Şehzade Ahmet'i aramaya ta annesiyle oturdukları konaktan başlamış, ikinci haftada Ahmet yerine Şahin adıyla anıldığını keşfetmiş, sonra gençlik arkadaşlarından birkaç miras yedi bulup onları söyletmiş ve yolu Gedikpaşa Hamamı Külhanı'na kadar gelmişti. Yaşının hemen hemen Şahin ile aynı oluşu sebebiyle kendisini onun eski bir arkadaşı gibi gösterip kolaylıkla bilgi toplayabiliyordu. Gedikpaşa Hamamı'nda 2 hafta boyunca bir hamam uşağı olarak kalıp çalışanlardan külhana mahsus gelenekleri öğrenmiş ama Şahin hakkında fazla bir malumat edinememişti. Kara Şahin için hep bir eski dostun hasret duygusuyla yanar gibi davranmakta onun karakteri hakkında bilgi sahibi olmaktan öte bir işe yaramamıştı. İşini iyi yapıyordu, İstanbul'un kanunsuz sokaklarında neler olup bittiğini iyi biliyor, bu yüzden külhandakilerle de iyi anlaşıyordu. Sonraki çaldığı kapıda Seyrek Basan Osman ile ahbaplık kurmayı başardı ve Şahin'in kaşlarını bir ameliyat ile değiştiren Macar hekimi öğrendi. Onun izini sürmek üzere at sırtında Halep'e giderken vezir efendisine bağlılığını da gösteren çok radikal bir karar aldı. Hekim birkaç tehdit ve tazikten sonra Kara Şahin'i hemen hatırlayıvermiş, ona yaptığı ameliyatın aynısını şimdi karşısında dikilen adama yapmayı kabul etmişti. Hatta ameliyata başlarken hastaların hepsine sorduğu gibi ona da "İsmin nedir Paşazadem?" diye sorup bundan sonra Kara Şahin olacak cevabındaki tehdidi sezince "O vak sahine benzadalım seni" diye mırıldanmıştı. Hekimin işini iyi yaptığını ve yalnızca kaş kaldırmayıp burnundaki kemiği de alarak kendisini iyice Şahin'e benzettiğini Halep dönüşünde Beşiktaş Mevlevihanesine uğradığı zaman anladı. Karşılaştığı herkes "Hoş geldin Şahincan" diyordu çünkü. Hatta Derman Dede kendisine "Adı Mülazım Osman Efendi mi neydi? Geçenlerde seni sorduydu" demiş. Ama o bu cümlenin üzerinde hiç durmamış, kendinden evvel burada Şahin'i arayan birinin varlığından hiç haberdar olamamıştı. O sırada kafası bu yeni kılık içinde ahbap ve yararına kendisini tanıtmaktan, araştırmalarının ne durumda olduğunu haber vermek üzere Veli Nimet'i Vezir Hazretlerine gidememekten duyduğu sıkıntıyla meşguldü. Yoksa kendini Şahin'e benzetmekle iyi yapmamış mıydı? 3 Hilal Cemiyeti Mülazımı Osman, Şehzade Ahmet'i aramak üzere Salı Celeb'in aksine, onun son görüldüğü zaman ve mekanı araştırmakla işe başlamıştı. Tabii ilk bulduğu yer Mevlevihane oldu. Orada Şahin Can'ı tanıyanlarla konuşa konuşa, onun hayatını geriye doğru araştırıyordu. Selman Can ve şair Nahifi Dede'ye bile yaklaşabilmişti. Hatta Selman Can giderken İranlı kıyafetlerini hatıra diye alıp götürdüğünü bile anlatmıştı. Mülazım Osman zeki adamdı. Bir urbanın sırf hatıra olsun diye götürülmeyeceğini düşünüp onun kılık değiştirdiğini anladı. 29. ayrımın sonu sayfa 306, devamı 30. ayrımda.